Harika Bilim'e hoş geldiniz. Bu bölümde yine sizler için bilim dünyasındaki son gelişmeleri, merak uyandıran soruların cevaplarını, son günlerin en çok izlenen videolarını, uzaydaki son keşifleri ekrana getireceğiz. Dop dolu bir içerikle Harika Bilim başlıyor. Hemen hemen herkes sabah evden çıkmadan hava durumuna bakar, giyimini ona göre planlar ve günlük işlerine devam eder. Peki hiç evrendeki sıcaklığın en fazla kaç dereceye yükseldiğini ya da mutlak sıfır yani mutlak soğukluk noktasında maddenin neye dönüştüğünü düşündünüz mü? Şimdi evrende biraz gezinelim ve bildiğimiz sıcaklık kavramının ne kadar değişebileceğini birlikte izleyelim.
Pek çok kişi evrende bilinen en düşük sıcaklığın -273.15 derece ya da 0 Kelvin olduğunu bilir. Mutlaka sıfır olarak kabul edilen bu sıcaklık, maddenin içerisindeki ısının tamamen çekilmesi ve maddenin atomlarına kadar donması anlamına gelir. Bilindiği kadarıyla şu an evrende en düşük sıcaklığın olduğu bir yer yok. Ancak dünyamızdan 5000 ışık yılı uzaklıktaki bu Merak Nebulası -272 derece ile evrendeki en soğuk yer olarak kabul ediliyor.
2003 yılında MIT laboratuvarında -272 derece yani mutlak sıfırdan sadece 1 derece daha sıcak bir ortam oluşturulabildi. Şimdi hazır olun, bilinen en soğuk ısıda yani -272 derecede ve yine bilinen en sıcak ısıda hayatta kalmayı başaran bir canlı var. Tardigrat ya da diğer adıyla su ayısı. Peki bu mikroskobik canlı nasıl bu kadar dayanıklı? Nerelerde yaşar? Birlikte izleyelim.
Tardigrat, -272 derecede hayatta kalmayı başarabilen tek omurgalı canlı. Sadece soğuğa değil, yüksek ısıya da dayanıklı. Peki kaç derecelik bir ısıdan bahsediyoruz dersiniz? 50, 80, 100, hayır daha fazla. Bu mikroskopik canlı tam olarak +151 derecede hayatta kalmayı başarıyor. Tardigratlar sıra dışı koşullarda kendilerini bir tür uykuya alırlar. Anhidrobiyoz adı verilen bu kesintili metabolizma durumunda tardigratlar 10 yıl kalabilir ve uygun şartlarda tekrar hayata dönerler.
Yanlış duymadınız. 1 milimetreden daha küçük olan bu mikroskobik canlı öyle bir donanıma sahip ki 10 yıl boyunca tüm yaşam fonksiyonlarını durdurup istediği zaman tekrar canlanabiliyor. Bu yaratılışa hayran kalmamak mümkün değil. Ancak bu minik canlının olağanüstü özellikleri bununla bitmiyor. 2007 yılında astronotlar tardigrat yumurtalarını uzaya taşıdılar ve ekstrem şartların uygulandığı ortamda teste tabi tuttular. Tardigrat yumurtaları havasız ortamda, ekstrem ısılarda 1690 gray radyasyona maruz bırakıldıkları halde kuluçka dönemini hiçbir sorun olmadan geçirdiler. Dikkat edin, bu dozda radyasyona maruz kalan bir insan birkaç gün içinde hayatını kaybeder. Evet, mikro boyuttaki bir canlıda bu derece nitelikli özelliklerinin olması olağanüstü yaratılışın mükemmelliğini bize bir kez daha gösteriyor. Evet, bu minik canlı ekstrem ısılara dayanıklı. Peki insan vücudu? Vücudumuz değil eksi ısı değerleri birkaç derecelik değişimlerde bile şoka girebilir. Yüksek ateşin insan vücudu için ne kadar tehlikeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki hiç düşündünüz mü? Yaşadığımız dünya tam da vücudumuzun uyum sağlayacağı bir ısıya sahip. Güneş, atmosfer, dünyamızı saran koruyucu tabakalar hepsi bir uyum içerisinde. Yeryüzünde başta insan olmak üzere canlının yaşamı için müthiş bir uyumla yaratılmışlar. Bu mükemmelliği daha iyi anlatabilmek için evrenin diğer noktalarındaki ısı değerlerine bir bakalım.
Güneş sistemimizdeki en soğuk gezegen -216 derece ile Uranüs. Onu -184 derece ile Ay'ın karanlık yüzü ve -173 derece ile Merkür'ün güneş görmeyen kısımları izliyor. Peki ya dünyamız? Nefes aldığımız oksijenin erime noktası -218 derece. -183 derecede ise oksijen kaynıyor. İşte bu durum, dünya koşullarında oksijenin gaz halinde kalmasını sağlıyor. Eğer oksijen bu erime noktasında olmasaydı, soluyacağımız bir hava olmazdı. Dolayısıyla dünyada canlı yaşamı var olmazdı.
Evrendeki aşırı soğuklar oldukça ilgi çekici. Peki aşırı sıcaklar? Birazdan bunlara bakacağız. Ancak öncesinde dünyada bugüne dek ölçülen en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları nedir derseniz... Dünyada şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık 2005 yılında İran'da 71 derece olarak kayıtlara geçti. En düşük sıcaklık ise 1983 yılında Antarktika'da -89 derece olarak ölçüldü. Peki insan vücudunun dayanabildiği en üst ve en alt sıcaklık değerleri nelerdir? Bir insanın yaşamaya devam edebildiği en düşük vücut sıcaklığı 13,7 derece olarak 1999 yılında kayıtlara geçti. En yüksek vücut sıcaklığı ise 1980 yılında 46,5 derece olarak tespit edildi. Elbette bunlar rekor değerler. Ancak farkındaysanız insan vücudunun sağlıklı kalabildiği bu ısı aralığı dünya şartlarında kolaylıkla sağlanabiliyor. Dünyanın sınırlarını aşıp uzaya çıktığımızda ise her şey inanılmaz farklı. Şimdi duyacağınız rakamlara hazır olun.
Güneş sistemimizdeki en sıcak gezegen 462 derece ile Venüs'tür. Bir kıyas yapacak olursak, Formula 1 araçlarının frenleri kimi zaman Venüs'ün yüzeyinden daha fazla ısınabiliyor. Yarış araçlarında şimdiye kadar ölçülen en yüksek fren ısısı 750 derece. Bir odun yanarken ısısı 1027 dereceye çıkarken, volkan patlamalarındaki lavların ısısı 1200 dereceye kadar ulaşıyor. Dünyanın merkezine doğru ilerlediğimizde burada demirin erime noktası 2861 dereceyken tam çekirdekli ısı 6000 dereceyi buluyor. Kimyasal bir bombanın oluşturduğu sıcaklık 5000 derecelere, nükleer bir bombanın patlamasıyla oluşan enerji ise 10.000 derecelere kadar ulaşabiliyor. Dünyanın ışık ve ısı kaynağı olan Güneş'in ısısı atmosferinde 1 milyon, çekirdeğinde 15 milyon dereceye kadar ulaşıyor.
Evrende bilinen en yüksek sıcaklık, diğer adıyla mutlak sıcaklık, ekranda gördüğünüz bu sayı. Bu, 1,42'nin yanına 32 sıfır eklenmesiyle oluşuyor. Bu sıcaklığa sadece evrenin yaratıldığı andan sonraki ilk 10 üzeri 4. saniyede ulaşıldığı düşünülüyor. Evrenin varoluşu esnasında oluşan bu muazzam ısıdan, dünyamız gibi muhteşem bir gezegenin ortaya çıkması müthiş bir yaratılışın göstergesi. Dünya sahip olduğu ısı değerlerinin yanında, İçerdiği gaz oranları, su, azot çevrimi gibi sistemleriyle de kusursuz bir dengeyle yaratılmış. Evrenin varoluşundaki bu harikulade düzen, yaratıcımız olan Allah'ın her yere hakim, eşsiz sanatıdır. Daha önce sesin nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Evet, doğru duydunuz. Birazdan izleyeceğiniz sanat ve bilimin birleştiği muhteşem videoda sesi duymakla kalmayacak, aynı zamanda izleyeceksiniz de. Evet, ekranda gördüğünüz bu desenler sıradan bir sanat çalışmasına ait değil. Fabian Offner sesi görünür hale getirebilmek için bu desenleri oluşturdu. Bunun için sanatçı bir hoparlörün yüzeyini çok ince alüminyum folyo ile kaplayıp üzerine renkli, aynı zamanda çok hafif yüzlerce kürecik yerleştiriyor. Hoparlörden çıkan seslerin oluşturduğu titreşimlere göre bu kürecikler havalanıp yere iniyor ve işte birazdan izleyeceğiniz etkileyici desenler ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Kalp Birliği'nin yayınladığı makalede yeni bir araştırmanın sonuçları yayınlandı. Bu araştırmaya göre hayatta bir amacı olan insanlar kalp hastalıkları ve felç riskine karşı daha dirençli oluyorlar. Önce çalışmanın detaylarına bakalım, ardından hayli ses getiren bu araştırmanın sonuçları hakkında konuşmaya devam edeceğiz.
New York'taki 2 ayrı hastanede 137.000'den fazla kişi üzerinde 10'u aşkın araştırma yapıldı. Bu araştırmada insanın hayatta bir amacının olmasının kalp hastalıkları üzerindeki etkisi incelendi. Elde edilen bulgulara göre hayatında amacı olan insanların %23 oranında yaşamlarının uzun olduğu ve %19 oranında daha az kalp krizi, felç ve bypass ameliyatı geçirdikleri tespit edildi. Hastane kardiyoklarından Dr. Randy Cohen'a göre yaşamak için bir amaca sahip olmak ve bunu geliştirmek kalbimizi koruyor ve bizi hayatta tutuyor. Sağlığımız için kendimize neden yaşadığımızı ve bu hayattaki amacımızı sormamız gerekiyor.
Evet, daha önceki bilimsel çalışmalarda depresyon ve endişenin kalp hastalıklarını artırdığı, olumlu düşünmenin ve sosyalleşmenin ise kalp hastalıklarını azalttığı tespit edilmişti. Bu yeni çalışmada ise sağlıklı olmak için hayatta bir amaç edinmenin nedenle önemli olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.
İncecik bir kağıt elimizi kestiğinde neden ciddi bir acı hissederiz? Bunun bilimsel bir temeli var mı, yoksa tamamen dikkatimizi o noktaya verdiğimiz için mi böyle hissediyoruz? Birazdan.
Şimdi uzayda bir dakikalık harika bir yolculuğa hazır olun. NASA'nın uydu fotoğraflarıyla elde ettiği bu hızlandırılmış gece çekiminde yolculuk Pasifik Okyanusu'ndan başlayarak Kuzey ve Güney Amerika ülkelerine kadar devam ediyor. Ve Antarktika'ya gelindiğinde artık gün doğuyor. İzleyelim. Kağıt kesikleri genellikle ellerimizde ve parmak uçlarımızda olur ve eminim çoğunuz bunu tecrübe etmişizdir. Acısı oldukça şiddetli hissedilir. Aslında kağıt çok sıradan bir malzeme gibi görünmesine rağmen mikroskobik düzeyde incelendiğinde bir bıçaktan çok testereye benzer. Kağıt yüzeyleri aynı zamanda oldukça kirlidir. Bu tırtıklı yüzey elimizi kestiğinde geride pek çok rahatsız edici kimyasal madde bırakır ve oldukça yüzeysel bir kesik olduğu için vücudumuzdaki pıhtılaşma işlemini başlatacak sistemleri harekete geçirmez. Bu durum hasar gören dokunun normalden daha uzun bir sürede iyileşmesine ve elimize her hareket ettirdiğimizde bu acıyı hissetmemize neden olur. Bu noktada savunma sistemi, pıhtılaşma mekanizması ve acı dindiren hormonların etkisiyle vücudumuzun pek çok ciddi yaralanmaya karşı otomatik önlem almasının nedenle önemli olduğunu anlamak mümkün. Her üç sistem de aynı anda harekete geçerek birbiriyle müthiş bir uyum içerisinde çalışıyor ve bu harika yaratılış sayesinde vücudumuz ciddi tehlikelerden korunuyor. Tekrar o can yakıcı kağıt kesiklerine geri dönersek akla şu soru geliyor. Bu tip keskin acı hissini vücudumuz nasıl algılıyor? Parmak uçlarımızdaki nosiseptör adlı alıcıları kullanarak. Aslında bu alıcılar sadece parmak uçlarımızda değil, vücudumuzda tehlikenin hissedileceği her yerde var. Görevleri herhangi bir sorun, yaralanma, acı hissi olduğunda bu bilgileri omuriliğe ve beyne iletmek. Şimdi hazır olun, bu süper akıllı mikro alıcıların özelliklerine inanamayacaksınız.
Acı hissini algılayan süper akıllı nosiseptörler deri, kornea, mide ağız yüzeyleri, kaslar, eklemler gibi bölgelere yerleşmişlerdir. Acı duyusunu belli bir eşik değeri geçtiğinde elektrik sinyaline çevirirler. Bu durum adım adım acının farkında olmamızı sağlar. Nosiseptörler iki farklı iletim yolu kullanır. Birinci yolda saniyede 20 metre hızla sinyal iletimi yapabilen aksonlar üzerinden batma, yanma, kesik gibi ani ve keskin acıların iletilmesi sağlanır. İkinci yolda ise içsel enfeksiyonlar gibi daha uzun süre devam eden acıların iletilmesi sağlanır.
Kağıt kesiğinin ciddi anlamda acı hissi vermesi hızlı iletim yapan nosiseptörler sayesinde oluyor. Aslında hızlı iletim yapan nosiseptörler de kendi aralarında 3 ayrı gruba ayrılıyorlar. Isıyla mekanik ve kimyasal yollarla harekete geçen nosiseptörlere sahibiz. Örneğin ısıya bağlı olarak harekete geçen nosiseptörler 42 derecenin üzerindeki sıcaklığı dikkat edilmesi gereken bir ısı olarak beyne iletir. Ancak ılık ile sıcak arasındaki farkın nasıl algılandığı ve soğuk hissinin nasıl iletildiği henüz tam olarak bilinmiyor. Peki ya mekanik nosiseptörler nasıl harekete geçiyor dersiniz? Örneğin elimize iğne battı ya da kolumuzu masaya çarptık. İşte bu esnada deriye batan ve basınç oluşturan etkiler belli bir eşik değerini geçerse bu kez mekanik nosiseptörler devreye giriyor. Beyne hemen acı hissini ulaştırıyor ve bu tehlikeye karşı önlem alıyoruz. Bir de kimyasal nosiseptörler var ki bunlar da acı yiyecekleri ve acıya neden olan kimyasalları fark etmemizi sağlıyor. Peki bu sinyallere beynimiz nasıl tepki veriyor?
Acı duyusu eşik değere ulaştığında sinyaller beyne ulaşır ve değerlendirilir. Ardından hipotalamustan vücuttaki acı hissini azaltacak maddeler salgılanmaya başlar. Bazı rahatsızlıklar sonucunda nosiseptörlerin iletimi bozulursa bu durumda normalde çok fazla can yakmayan etkiler hatta sadece dokunma duyusu bile acı olarak algılanabilir.
Farkındaysanız vücudumuzdaki sistemler koruma mekanizmalarıyla birlikte yaratılmışlar. Bu işleyişte tek bir aşama ortadan kalksa vücudumuzda ciddi sorunlar olabilirdi. Elimiz, elden beyne giden sinir hücreleri, kan damarları, beyin, nosiseptörler, hipotalamus bunların tamamı sistemin olmazsa olmaz parçaları. Hepsi mükemmel, hepsi süper özellikler yaratılmış. Vücudumuzda sadece ağrı ve acıyı hissedebilmemizi sağlayan bir sistemin varlığı, incelikli bir yaratılışın tüm bedenimize hakim olduğunu gösteriyor. Bir düşünün, sadece acı duygusunu hissedebilmemizi sağlayan özel algılayıcıların olması, hem yaşamımızı sürdürmemiz hem de tedbirler alıp kendimizi koruyabilmemiz açısından oldukça önemli. Ve şimdi sıra geldi haftanın sevimlisi bölümüne. Birlikte izleyelim. Hazır olun çünkü bu duyduğunuza inanamayacaksınız. Ortalama büyüklükteki bir yağmur bulutunun 100 fil ağırlığında olduğunu biliyor musunuz? Evet, yanlış duymadınız. Gökyüzüne süzülen pamuk benzeri bir kümülüs bulutu yaklaşık olarak 500 ton suya, yani ortalama 100 filin ağırlığına eşit. Peki yüzlerce ton ağırlığındaki bulutlar gökyüzüne nasıl duruyor dersiniz?
Bulutlar, havada toplanan gözle görülebilir su damlacıkları ya da buz kristallerinden oluşan yapılardır. Yer seviyesinden yüksekte oluşurlar. Yer seviyesinde oluştuklarında ise buna sis denir. Atmosferde yoğunlaşan milyarlarca damlacık ve 0.01 milimetre çapındaki kristaller tüm görünen dalga boylarını yansıttıkları için beyaz renktedirler. Gri ya da siyaha yakın renklerde görünmeleri ancak kalınlıklarının artmasıyla ya da güneş ışınlarını geçirmedikleri takdirde olur.
Başımızı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz standart bir kümülüs bulutunu düşünelim. 1 metre küplük bulutta sadece 0,5 gram su bulunur. Ancak unutmayın, gökyüzüne süzülen ortalama büyüklükte bir kümülüs bulutu tam 1 kilometre küp, hatta daha büyük hacimde olabilir. Bulut bu kadar hacimli olunca bünyesine tuttuğu su miktarı da 500 tona kadar çıkabiliyor. Bu devasa rakamlar ürkütücü görünüyor. Gökyüzüne asılı duran 500 ton su. Bu neredeyse 100 filin bir arada bulunması demek. Bunca ağırlığın altında güvenle yaşıyor olmamız nereden bakarsanız bakın bir mucize. Evet, fizik ve kimya kanunlarını Allah öyle harikulade bir işleyişle yaratmış ki hiç hissetmeden aslında bir mucizeler zinciri içerisinde yaşıyoruz. Sırada makro fotoğraf tekniğiyle tüm detayları ortaya çıkan doğadaki gizli güzellikleri göreceksiniz. Ancak makro fotoğrafçılık nedir derseniz kısaca şöyle anlatayım. Makro Yunanca kökenli büyük veya uzun anlamına gelen bir kelime. Makro fotoğraflama ise küçük nesneleri büyüterek resim çekmek demek. Bunun için özel tasarlanmış makro objektifler kullanılır. Örneğin bir sineğin gözlerindeki muhteşem peteksi yapı ya da bir kar tanesini oluşturan süper simetrik kristal yapılar ancak makro lensler kullanılarak görüntülenebilir. Şimdi doğada gizli bu güzellikleri birlikte izleyelim. We'll be right back. Bu hafta süremizin sonuna geldik. Programı bu hafta dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı zamanlarda yaşanmış muhteşem güneş tutulmaları görüntüleriyle kapatıyoruz. Unutmayın, bize soru ve fikirlerinizi Twitter'da harika alt çizgi bilim adresine yazabilirsiniz. Ayrıca Harika Bilim'in kısa videoları ve fotoğraflarına Instagram'da Harika Bilim hesabını takip ederek ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.